Ayrım 7, Limitsiz Yaşam, Nick Vujicic, sayfa 113. Bölüm 5. Nerede olduğunu görmek, nereden baktığına bağlı. Topluluklara yaptığım konuşmalar aklıma yeni bir fikir getirmişti. Nerede olduğunu görmek istiyorsan, nereden baktığını gör. Sloganlı bir kulüp açmıştım. Bu sayede birçok insana kendi duygu ve düşüncelerimi anlatabilecektim. Bütün hazırlıklarımı yaptım. Afişlerimi dağıttım, posterimi astım. Sınırlara hayır, diyecektim. Filozof ve psikolog olan William James'in de dediği gibi, bakış açınızı değiştirirseniz, hayatınızı da değiştirirsiniz. Farkında olun ya da olmayın. İnsan dünyasındaki her şeyi kendi gözündeki değer yargılarına göre sınıflandırır. Bu iyi, bu kötü, bu güzel, bu çirkin, bu haklı, bu haksız. Kararlarınız ve kararlarınız doğrultusunda takındığınız tavırlarınız her zaman fikriniz etrafında döner. Eğer güzel bir bakış açısına sahip değilseniz, diğerleri de doğal olarak bozulur. Bakış açınızı uzaktan bir kumanda gibi düşünün. Televizyonda bir program izleyecekseniz ama beğenmediğiniz programları hızlıca değiştirebiliyorsunuz. İşte size bu kararı aldıran sizin olayları nasıl algıladığınızdır. Linda bir müzik öğretmenidir. Hayatı çocukken geçirdiği bir kazayla altüst olmuş. Bu kazanın etkisinden kurtulabilmek için kendince bir yol bulmuş. Hayata olan bakış açısını değiştirmek. Okula giderken geçirdiği kazadan sonra Linda 12 gün komada kalmıştı. Bilinci yerine gelince konuşma ve yürüme yetisini kaybetmiş olduğunu gördü. Bugüne kadar birçok operasyon geçirmesine rağmen bir türlü düzelmiyordu. Mutsuzdu. Dahası umutsuzdu. Bu böyle gitmeyecekti. Bir gün neden böyle acı içinde kendini işkence ettiğini düşündü. Sıkıntıları düşünmediği zaman elbette bu buhran geçecekti. Başına gelen kazanın, yaratıcının kendisi için hazırladığı bir planın gereği olduğunu düşünmeye karar verdi. Linda, dar bir pencereden bakmak yerine huzuru tercih etmişti. Düşünün ve sorun kendinize. Hayatınızın geri kalan kısmını sefalet ve acı içinde geçirmek istiyor musunuz? Hayal ettiğiniz hayata kavuşmak için neden hiçbir şey yapmadan öylece duruyorsunuz? Sanki çok kolay, dediğinizi buradan duyar gibiyim. Kolay değil elbette. Kararlılık, irade, azim ve çaba ister. En önemlisi kendini sevebilmeyi ister. Linda bizim için sadece bir örnek. Gözlerini aç ve yaşadığın şu dünyaya güzelce bir bak. İnan bana, sorguladığında birçok şey daha değişik gelecektir. Rüzgar insanın evini yıksa, sarhoşun bir arabana çarpsa, evinden ve arabandan vazgeçmezsin değil mi? O zaman kendinden de vazgeçme. Bakış açını değiştirdin diyelim. Şimdi ne istersin? Bu güzel bakış açısını yüce bir hedefle şereflendirmek. Geleceğin için planlar yapmak gibi. Hedeflenmek kumandaya taktığın pile benzer. Onlarsız bakış açın da çalışmaz. Kötümser birinin hem başarılı hem de mutlu olduğunu gören var mıdır? Ben görmedim. Eminim siz de görmediniz. Güzel. Bakmak gibi çirkin gözle görmek de diğer duygularına hakim olabilir. Duygular da tavırlara yansır. Katılır mısınız bilmem ama benim iyimserlik kitabımda şöyle der. Çirkinlikleri güzelleştiriniz. İlk başlarda bazı şeyleri bilerek yaparsın. Ardından kolaylaşır ve otomatiğe bağlarsın. Mesela ben konferans vermeye başlarken aşırı zorlanmıştım. Nasıl verebileceğim hakkında uzun uzun düşünüyordum. Zamanla tedirgin halimi, düşüncelerimi kontrol altına almaya başladım. Şimdi turlar düzenlerken herhangi bir sorun çıktığında hiç istifimi bozmadan rahatlıkla olaya müdahale edebiliyorum. Uçuşumuz mu ertelendi? Başka bir yere yolculuk ediyoruz. Risk almak hoşuma gidiyor. Bu bana problem çözme ve analitik düşünme yetisi katıyor. Mesela size karşılaştırmalı olarak bir örnek göstereyim. Olumsuz ve olumlu düşünmeye dair cümle örnekleri. Olumsuz düşünceye örnek. Sanırım başaramayacağım. olumlu düşünceye örnek. Denemekte yarar var. Olumsuz, dayanamıyorum artık. Olumlu, her zaman mükemmel olacak değil. Olumsuz, yaşadığım en kötü şey bu olsa gerek. Olumlu, beterin beteri vardır. Olumsuz, bir işim bile yok. Olumlu, bir kapıyı kapayan bir kapıyı açar. Merhem niteliğinde iyileştirici tavır. Arkadaşım Chuck 20 yaşında kansere yakalanmıştı. Kanserden kurtulması yıllarını almış ama sonunda başarmıştı. Şimdi ise 40 yaşında ve hastalığının tekrar nüksettiğini öğrendi. Tümörün iç organlarına kadar yayıldığını söylediler. Kemoterapi görmesi bile kendisi için riskli bir durum, fakat hem bir eş hem de bir aile babası olarak Chuck asla yılmadı ve yılmıyor. Bu tavrı onun sağlam inancından ve hayata sımsıkı tutunmasından kaynaklanıyor. Hastalığını yenmek için şu an oldukça kararlı, yaşamayı seviyor. Bu durumda Chuck'ı nasıl görürsünüz? Şanslı mı? Radyoterapi onun iyileşmesi için yeterli mi sizce? Chuck'ın doktoru Louis, kanser tedavisi üzerine yapılan araştırmalar komitesinde radyoterapi ünitesinde çalışıyor. İlaçların kanserli hücrelerin üzerinde etkisi olduğu yadsınamaz bir gerçek, lakin bu geleneksel tedavi yöntemleri Chuck için geçerli değil. Onun hakkında doktoru, hayatta kalmasının sebebini onun hayata sımsıkı tutunmasına bağlıyor. Ayrıca deneylerde Chuck, vücudunun kullanılmasına izin vermişti. Deneysel ilaçların üzerinde denenmesi kendisini hiç rahatsız etmiyordu. Hatta hastane görevlileri ona, "Sen de normal hastalar gibi olsana" diyorlardı. Doktoru, ilacın etkili olup olmayacağı konusunda kesin bir yargıda bulunmadı. Buna rağmen Chuck, turp gibi sağlam gözüküyor. Tavrını seç. Chuck'ı da Linda'yı da böyle kuvvetli kılan zorluklar değil, zorluklar karşısındaki duruşlarıdır. Linda, acı içinde yaşamaktansa bunu kabullenmeyi seçti. Chuck ise asla vazgeçmedi, böylece bize insanın değişik savunma mekanizmaları olduğunu gösterdiler. Chuck ve Linda'ya ve tabii bana göre insanın mutlu olabilmesi için 4 şey gerekli. 1. Memnun yaşamak. 2. Hareket adamı olmak. 3. Anlayış sahibi olmak. 4. Affetmeyi bilmek. 1. Memnun yaşamak. Memnun yaşamak için yapmamız gereken çok az şey var aslında. Dilerseniz bildiğimiz bir örneği inceleyerek başlayalım. Linda'nın geçirdiği araba kazasından sonraki ruh halini ve mücadelesine bakacak olursak, onun kaybettiklerine değil, elinde olana ve yapacaklarına odaklanmayı tercih ettiğini görürüz. Ben de çoğu konuşmamda kendi küçük ayağımdan bahsetmişimdir. Bu anlamda kendimi de elindekilerle memnun olabilmeyi bilen biri olarak görüyorum. Elbette bunu söylerken dinleyicilerime basit bir örnek vererek onları hafife almak kastım değil. Ayağımı mevzu etmem, hatta onunla dalga geçmem, ondan memnun olduğum içindir. Tekerlekli sandalyeyi onunla kontrol edebiliyorum. Bilgisayarı, klavyeyi onunla kullanabiliyorum. Memnun olma tavrını kazanan insanlar, seninle mutluluğunu paylaşıp senin hayallerine destek verenlerdir. Bazen bu insanlar sana ilham vererek sahip olduğun bakış açısını da değiştirebilirler. Annem, ben çocukken Sevdiğim Tanrı adlı bir kitabı sürekli okurdu. Bu kitabı ilk okuduğunda daha öncesinde kıymetini bilmediğim birçok şeyin farkına varabildim. En önemlisi benim gibi insanların da olduğunu öğrendim. Kitabın yazarı olan Johnny Erickson Tata, 17 yaşında atletik bir yüzücüyken 1967'de bir dalışı esnasında boynunu kırarak felç geçiriyor. İşte bu kitabın da acılarını ve onların üstesinden nasıl geldiğini anlatıyor. İşte bu kitabında da acılarını ve onların üstesinden nasıl geldiğini anlatıyor. Bir cümlesinde şöyle söylüyor: "Atılan bir kurşun dahi hedefine kilitlenmiş giderken, bunun benim başıma gelmesi, bana yaratıcının hakkımda bir planı olduğunu gösteriyor. Kitabı o kadar çok sevdim ki, anneme CD'lerini almasını söyledim. Hatta şarkılarının birinin sözünde kimse mükemmel değildir geçtiğini fark ettiğimde beni o kadar etkilemişti ki adeta büyülenmiştim. 2003 yılında Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde konferans vermek üzere gittiğim bir salonda genç bir hanımla tanıştım. Önce bakıcılarıyla konuştuktan sonra bana kendisini tanıtan bu hanım, adının Johnny olduğunu, beni tanıdığını ve benimle birlikte çalışmak istediğini belirtti. Hatta zahmet ederek özel odama kadar bana eşlik etme nezaketinde bulundu. Rahatsızlığı sebebiyle biriyle sarılırken çok fazla güç sarf edip zorlanıyordu. Hatta beni kucakladığında benim dimdik duruşum karşısında gerçekten çok güçlüsün diyerek iltifatta bulundu. Johnny benimle konuştukça onun da benim gibi acıları olduğunu görüyordum. Geçirdiği kaza sebebiyle kendisini ziyadesiyle kötü hissediyordu. Bazen Tanrı'ya seslenerek, "Eğer öldürmüyorsan bari yaşamayı öğret," diyerek isyan ettiği olmuş. Bunun üzerine yakın çevresi ona, "Haline şükretmelisin, başına gelen ilahi bir takdir ve bu bir plan doğrultusunda ilerliyor," diyerek onu teselli etmeye ve moral vermeye çalışıyormuş. Bunun üzerine Johnny, "Ciddi olamazsınız, bunun için şükredemem, asla," diyerek karşı çıkmıştı. Elbette bu durum onun için zordu. Kendisini bir mağdur olarak gördüğünü söylemişti. Kuadriplegia denilen bir hastalığı vardı artık ve bunun yüzünden herkesi suçlamaya başlamıştı. Hatta annesine ve babasına kendisini dünyaya getirdikleri için isyan ediyordu. Fakat zaman geçtikçe mağduriyet kelimesinin gölgesine sığınıp yüzleşmekten korktuğunu fark etti. Birçok insan kendini mağdur görüyordu. Kimisi zengin bir ailede dünyaya gelmediği için, kimisi annesi ve babası ayrı yaşadığı için, kötü işe, sağlıksız bedene sahip olduğu için mağdur görüyordu. Ne zaman rahatımızı kaçıracak bir durumla karşılaşsak, iyinin farkına varıyoruz. Daha sonra başkalarını suçluyor, sebep olduklarına inandığımız bu ziyanı düzeltmelerini talep ediyoruz. Bu kadar bencil bir zihniyetle de kendimizi mağdur görüyoruz. Sizler de Johnny gibi mağdur rolüne büründüyseniz bu durumdan derhal çıkmalısınız. Çünkü inanın bu durumun içinde bir gelecek yok. Acı beraberinde güç de getirir. Memnun olmasını bilirsek ancak umut edebiliriz. Memnun olmayı içinde bulunduğumuz şartlarda zor görüyor olabiliriz. Fakat bir kerecik karar verirsek dayanma gücü de bize gelecektir. Eğer halinizde hiçbir iyi yan göremiyorsanız bile güzel günlerinizi düşünün. Bu size iyiliği anımsatacaktır. 2. Hareket adamı olmak. Tabitha'nın da bana benzer yönde engelleri vardı. Ancak o, kendisinin farklı özelliklere sahip olduğunu ve dünyayı bu haliyle örnek olabileceğini düşünmeyi tercih etti. Onun bu tavrı hayatında yeni misyonlar edinilmesine olanak sağladı. Bağış Kumbaraları adını verdiği başarılı bir kampanyaya imza attı. Bu kampanya büyük engelleri ve çaresi olmayan hastalıkları olan çocuklara yönelikti. Onun için bu kampanya ile hem hastane masrafları karşılanacak hem evi olmayanlara bir barınak sağlanacaktı. Bazen insan yaşadığı büyük problemlerin içindeyken hayatını daha da güzelleştirecek fırsatlar bulabilir. Sokrates'in söylediği gibi, dünyayı yerinden oynatmak istiyorsan, önce sen kendin yerinden kalkmalısın. Nefes dahi almadığın zamanlarında kendini düşün. İşte bu zamanlar senin tam da huzuru bulabileceğin zamanlardır. Kötünün içinden iyiyi seçmeyi bilmek gerekir. Hareket adamı olmak için insanın olumlu tavra sahip olması gerekir ve olumlu tavır da hareket adamı olarak pekişir. Peki nasıl hareket adamı olunur? İlk adımları zordur fakat hemen vazgeçmeyin. Yattığınız yerden doğrulmakla başlayın işe. Arkası muhakkak gelecektir. Hareketinize zaman hız katacaktır. Patikanızı çizin ve onda devam edin. Hedefinize adım adım ilerleyin. Herhangi bir şey kaybettiğinizde bir başkasına sahip olamayacağı bir şey verin. birçok iç burkan olay sevgi yokluğundan kaynaklanır. Aile üyelerinden birinin kaybı yahut bir arkadaştan ayrılmak insandaki var olan acıyı perçinler. İnsanlar sahip olduklarında bunun kıymetini pek az biliyorlar. Elbette ki elinizdeki hiçbir şey bizi gelecek olan felakete hazırlayamaz. Ancak yaşanılan acı bizim güzel olanı bulmamıza yardımcı olur. Bildiğiniz bir örnek. Yakınlarda içkili araba kullanan bir şoför yüzünden kızını kaybeden Candy Leiter, dünyada ilk buna karşı duran örgütü kurdu. Propagandalar sayesinde de dünyanın birçok yerinde içkili araba kullanmaya ağır cezalar getirildi. O bu davranışıyla belki de birçok canı kurtardı. Fırtına bizi ya da sevdiklerimizi vurduğunda aklınıza ilk gelmesini arzu ettiğim şey bunun da bir gün geçeceği düşüncesidir. Nasıl ki Candy Leiter'ın, Tabitha'nın, Johnny Erickson'ın yaptığı davranışları takdir ediyorsunuz, kendinizi de takdir edebilirsiniz. Tanıdığım enteresan insanlardan birisi de Dallas'ta yaşayan Carson Leslie'dir. Onunla tanıştığımda henüz 16 yaşındaydı. 2 yıldır kanserle savaş veriyordu. Bu genç atletin hayata karşı duruşu bir gülümsemeydi. En büyük hayali bir gün New Yorklu gençler takımında yer almaktı. Kendisine beyninde tümör olduğunu söylediklerinde 14 yaşındaydı. Birçok operasyon geçirdi, kemoterapi gördü. Kanserli hücreleri fazlasıyla vücuduna yayılmıştı. Carson ise bir çocuğun yaşaması gereken normal bir yaşamı yaşamak için elinden geleni yapıyordu. Bu süreçte Taşı Beni adlı kitap hazırladı. Maalesef Carson'ın kitabı çıkar çıkmaz hayata gözlerini yummuştu. Kitabından kazanılan para da Kanserle Mücadele Kurumu'na bağışlanmıştı. Bu ne güzel bir yürektir ki hastalığını hiçe sayarak son günlerine kadar kitabını bitirmeye çalışmış ve azmiyle amacını neticelendirmişti. Kitabının sonunda yer alan sözleri beni fazlasıyla duygulandırdı. Kimse hayatın arka bahçesinde kendisi için saklanılanı bilemez. İnsan ne olursa olsun yaratıcıya tam bir teslimiyetle güvenmeli. Bu sayede her şeyde daha cesur olması tahmin edilecek kadar kolay bir gerçektir. Carson ile Dallas'ın kuyumcusu Bill Noble ile konferans vermem üzere beni davet ettiği sırada tanıştım. Bill'in çocukları Carson ile aynı okulda eğitim görmektelermiş. Bill bizi birbirimize öyle güzel tanıtmıştı ki hem şaşırdık hem de hayran olduk. Üç, anlayış adamı olmak. Bu tutum insanın kalbiyle hissetmesi gereken başka bir seçenek sunar. İnsan deneyim kazandıkça olgunluğu artar. Genç yaşta intihara kalkıştığımda sadece kendimi düşündüğümün farkına vardım. Kimsenin benim kadar acı çekmediğini, çekmeyeceğini düşündüm. Biraz büyüdükten sonra fark ettim ki birçok insanın hayatı hayatıma benziyor. Hatta benimkinden daha fazla acılarla dolu. Bu anlayış diğer insanları da fark etmemi sağladı. 2009'un yazında Avustralya'ya yaptığım ziyarette küçük bir kızla tanışma fırsatım oldu. Bu kızı diğerlerinden farklı kılan o küçücük yaşında sahip olduğu anlayış yüceliğiydi. Henüz 2,5 yaşındaydı. Benimle karşılaştığında kollarımın olmadığını fark etti. Diğerleri gibi kucaklamak yerine usulca yanıma yaklaştı. İki kolunu arkasına kavuşturarak bana sarılmaya çalıştı. Görenleri hayretler içinde bırakan bu küçük çocuk beni anladığını böylelikle bana göstermiş oldu. Birçok kez birçok insan bana sarılmıştı ama bu kadar sıcağını ilk kez hissediyordum. Asla bunu unutmayacağım. Çünkü bu kızda diğerlerinin çok fazla sahip olmadığı bir özellik vardı. Empati. Anlayış bir hediyedir. Şimdi sizlere de söyleyeceğim tek bir şey var. Başkalarını anlamak için çaba sarf edin. Arkadaşım Gabe Murphy beni oldukça yakından tanıyan ve halimden anlayan birisidir. Onun da kemiklerinde bir sorun olduğu için birçok hareketi yapmakta güçlük çekiyor. Fakat buna rağmen azmiyle birçok sporu yapabiliyor. Hatta ailesiyle birlikte engelliler için Umut Derneği adı altında yardım kuruluşu açmışlar. 4. Bağışlayan olmak. Dördüncü tavır bağışlayabilmek, affetmeyi bilmektir. Sonuncusu belki ama en önemli ve zor olanı da budur. Çocukluğumu okudunuz ve bilirsiniz ki ben de çocukluğumda güya yaratıcıyı vücudumda bir hata yaptığını düşünerek affetmemiştim. Sürekli suçlayan bir ruh hali içindeydim. Anlamak ve affetmek gözümde değildi. Benim gibi sizler de belki bu evrelerden geçtiniz. Bu doğal, çünkü duygularınızın incinmesini istemezsiniz. Öfke ise zamanlı bir histir. Bir insan nasıl ki arabasını çok uzun bir yolda hiç dinlendirmeden sürdüğünde araç bozuluyorsa, insanlar da uzun süre stres altında kaldığında öfkelerine hakim olamıyorlar. Bir başka sorunsa başkalarını suçlamaktır. Ben fiziksel engellerim yüzünden başkalarını suçlarken kendi geleceğimin sorumluluğunu üzerime almaktan korkuyordum. Bunu ancak Tanrı'yı ve doktorları affederek yenebildim. Affetmek insanı özgür bırakır. Siz üzüldükçe ve kötü olayı hatırladıkça kalbiniz muhatabınıza daha fazla kırılır. Affetmek bir yardımdır. Hem başkalarına hem de kendinize. Ben beni rencide eden arkadaşlarımın hepsini affettim. Onları suçlamıyorum. Affetmenin iyileştirici bir gücü var. Bu tavrı edinir edinmez yolunuzun aydınlandığını hissedeceksiniz. Geçmişin yargılarından kurtulup hayallerinizi yakalamada size yardımcı olacaktır. 7. ayrımın sonu, sayfa 127.